Ayrım 37, Kurtuluş Projesi, Andy Weir, sayfa 396. Fırlatmaya 9 gün kaldı. Odamda volta atıyordum. Odada pek eşya yoktu ama buna çok takılmıyordum. Burası içinde küçük bir mutfağı bile bulunan küçük bir prefabrik evdi. Çoğu insanda bu da yoktu. Ruslar Baykonur uzay üssünden birkaç mil uzakta onlarca geçici yerleşke inşa etmekle meşguldü. Ama zaten son zamanlarda hepimiz çok meşguldük. Neyse buraya taşındığımızdan beri yatağımı doğru düzgün kullandığım söylenemezdi. Sürekli yeni bir sorun ya da sıkıntı çıkıyordu. Büyük şeyler değil ama yine de sorunlar. Meryem Ana'nın inşaatı tamamlanmıştı. Stabil yörüngedeki 2 milyon kilogramdan fazla uzay gemisi ve yakıt kütlesi Uluslararası Uzay İstasyonu'nun 4 katıydı ve bunun 20'de biri sürede bir araya getirilmişti. Basın bir süre toplam maliyeti takip etmişti ama 10 trilyon dolar civarında çetele tutmayı bırakmışlardı. Bunun hiçbir önemi yoktu. Burada mesele kaynakların tasarruflu kullanımı değildi. Dünya astrofaja karşıydı ve burada ödenecek hiçbir bedel çok yüksek sayılmazdı. ESA astronotları son birkaç haftadır gemide çeşitli testler yapıyorlardı. Son birkaç haftadır giderdiğimiz yaklaşık 500 sorun bildirmişlerdi. Sorunların hiçbiri kritik değildi. Bu görev gerçekleşecekti. Meryem Ana 9 gün içinde fırlatılacaktı. İş masası olarak kullandığım masaya oturdum ve evrakların üzerinden geçtim. Kimilerini ben imzaladım, kimilerini yarın Strat baksın diye kenara koydum. Ne olmuştu da beni bir idareci yapmışlardı. Hepimiz hayatımızdaki değişimleri kabul etmek zorundaydık sanırım. Bana düşen rol buysa elden gelen bir şey yoktu. Evrakları masaya bırakıp camdan dışarı baktım. Kazakistan bozkırı engebesizdi. İnsanlar normalde fırlatma platformlarını önemli yerleşkelerin yakınına inşa etmezdi. Bariz sebeplerden dolayı. Çocuklarımı özlüyordum, düzinelercesini. Okul yılını düşünürsek yüzlercesini hatta. Bana küfürler savurmaz, gecenin bir köründe beni uyandırmazlardı. Aralarındaki tartışmalar genelde ister öğretmen zoruyla tokalaşmalarla, ister cezalandırmayla birkaç dakika içerisinde çözülürdü. Biraz bencilce olacak ama şunu da özlüyordum. Bana hayranlık duyuyorlardı. Saygı gören biri olmayı özlemiştim, iç geçirdim. Görev başarılı olsa bile çocuklarım zor günler geçirecekti. Meryem Ana'nın Tau Ceti'ye varması 13 sene. Mürettebat sorunlarımızın çözümünü bulursa, böceklerin bize dönmesi de 13 sene sürecekti. Felaket karşısında ne yapacağımızı bilmediğimiz çeyrek bir asırdı bu. Bu mesele sona erdiğinde çocuklarım çoktan büyümüş olacaktı. İşe devam diye mırıldandım ve bir sonraki raporu aldım. Bu bir e-postayla gönderilebilecekken neden masamdaydı? Çünkü Ruslar bazı şeyleri belli şekillerde yapmayı seviyordu ve bu konuda sızlanmaktansa onların sistemine ayak uydurmak çok daha kolaydı. Rapor tıbbi besleme ulaştırma sistemindeki Lapa pompası 14'teki sıkıntılarla alakalı ESA mürettebatından gelmişti. Pompa 14, üçüncü sistemin bir parçasıydı ve hala %95 oranında işlevseldi. Ama buna böyle kabul etmek için bir sebep bulunmuyordu. Hala 83 kilogramlık fırlatma kütlesi mühletimiz vardı. Yedek bir lapa pompası için not aldım. Sadece 250 gram ağırlığındaydı. Mürettebat yörüngeden ayrılmadan önce bunu yerine takabilirdi. Raporu kenara koydum ve dışarıda çakan bir ışık gördüm. Geçici yerleşkelere çıkan toprak yolda ilerleyen bir cipten geliyordu muhtemelen. Ara sıra farların içeriği aydınlattığı olurdu, üzerinde durmadım. Destemdeki sonraki raporun konusu denge ağırlıklarında çıkabilecek muhtemel sorunlardı. Meryem Ana kütle merkezini uzun ekseni boyunca gerek gördüğü yerde astrofaj pompalayarak koruyordu. Ama biz yine de her şeyin mümkün olduğu kadar dengeli olmasını istiyorduk. ESA mürettebatı dengeyi daha iyi sağlamak için depo alanındaki malzeme torbalarını... Sağır edici bir patlama odayı sarsarken camlar paramparça oldu. Şok dalgası beni sandalyemden uzağa fırlatırken cam kırıkları da yüzümü çizdi. Ardından sessizlik. Onun da ardından uzaktan gelen siren sesleri. Önce dizlerimin üzerine tırmandım, sonra da ayağa kalktım. Kulaklarımı açmak için ağzımı birkaç kez açıp kapadım. Sendeleyerek kapıya gittim ve kapıyı açtım. İlk fark ettiğim şey, bir zamanlar kapıma kadar uzanan birkaç basamağın şu anda birkaç feet ötede olduğuydu. Sonra da basamaklarla kapım arasındaki bozulmuş toprağı gördüm ve neler olduğunu anladım. Basamaklar toprağın derinlerine çakılmış kazıklarla tutturulmuştu. Portatif evimin böyle bir desteği yoktu. Evim yer değiştirmiş, basamaklar oldukları yerde kalmıştı. ''Grace, iyi misin?'' Ses Strat'a aitti. Onun portatifi benimkinin yanındaydı. ''Evet'' dedim. ''Ne oldu lan az önce?'' ''Bilmiyorum'' dedi. ''Bekle!'' Çok geçmeden hareket eden bir feneri gördüm. Bornoz ve bot giymiş halde yanıma geldi. Çoktan telsizinde konuşmaya başlamıştı. ''Atosrat, çitosliçilos'' diye cevap almaya çalıştı. ''Vaziri ve izlevederde kom zendre'' dedi karşı taraf. ''Araştırma merkezi patlamış'' dedi. Baykonur bir fırlatma tesisiydi ama birkaç araştırma binası da vardı. Bunlar laboratuvar değildi. Daha çok sınıfa benziyorlardı. Astronotlar fırlatmadan önceki haftayı genellikle Baykonur'da geçirirdi ve fırlatma gününe kadar hazırlık yaparlardı. ''Ah tanrım'' dedi. ''Kimler oradaydı, kimler oradaydı?'' Bornozu'nun cebinden bir deste kağıt çıkardı. ''Bekle, bekle.'' Kağıtları karıştırmaya, baktıklarını gelişigüzel yere atmaya başladı. Bunların ne olduğunu hemen anladım. Bir senedir her gün görüyordum bunları, iş takvimleri, kimin ne zaman nerede ne yaptığını gösteriyorlardı. Aradığı kağıdı bulduğunda durdu, ciddi ciddi nefesinin kesildiğini gördüm. Dubois ve Shapiro, orada astrofaj deneyi yapmak üzere bulunuyorlardı. Ellerimi kafama gömdüm. ''Olamaz, hayır, lütfen olamaz. Araştırma merkezi 5 kilometre uzakta. Patlama bize bu kadar zarar verdiyse...'' ''Biliyorum, biliyorum.'' Tekrar telsizini açtı. ''Adam mürettebat, konumlarınızı öğrenmek istiyorum, haber verin.'' ''Yahu konuşuyor.'' diye geldi ilk cevap. ''Ranzamdayım.'' ''İlyukina konuşuyor, subay gazinosundayım. O patlama neydi?'' Strat ve ben duymayı umduğumuz cevabı bekliyorduk. ''Dubois'' dedi. ''Dubois cevap ver.'' Sessizlik. ''Shapiro, Doktor Annie Shapiro cevap verin.'' Yine sessizlik. Derin bir nefes alıp verdi. Telsizini bir kez daha açtı. ''Strat'tan ulaşıma, beni yer kontrole götürecek bir cip istiyorum.'' ''Anlaşıldı'' dedi telsizin öteki ucundaki. Sonraki birkaç saat gerçek bir karmaşaydı. Bir süreliğine tüm üs kapatıldı ve herkesin kimliği kontrol edildi. Hiç belli olmazdı. Bu görevi sabote etmek isteyen bir kıyamet kültünün işi olabilirdi. Ama şüpheli bir şey bulunmadı. Strat, Dimitra ve ben bir sığınaktaydık. Bizi neden bir sığınağa sokmuşlardı? Ruslar işi şansa bırakmıyordu. Bu bir terörist saldırısına benzemiyordu ama ne olur ne olmaz diye kritik personeli güvenli yerlere götürmüşlerdi. Yao ve Ilyukina da başka bir sığınaktaydı. Diğer bilim liderlerini de başka sığınaklara koymuşlardı. İnsanları yayarsan tek bir saldırının etkili olması ihtimalini ortadan kaldırırsın. Bunun altında iç karartıcı bir mantık yatıyordu. Ne de olsa Baykonur soğuk savaş döneminde inşa edilmişti. ''Araştırma binaları bir kratere dönüşmüş'' dedi Strat. ''Ve Dubois ya da Annie'den bir iz yok ya da orada çalışan diğer 14 kişiden.'' Telefonunda çektiği fotoğrafları bize gösterdi. Fotoğraflar kati bir yıkımı gösteriyordu. Alan Rusların kurduğu kuvvetli projektörlerle aydınlanıyordu ve her yer kurtarma personeli kaynıyordu. Gerçi yapabilecekleri hiçbir şey yoktu. Geriye neredeyse hiçbir şey kalmamıştı. Moloz yoktu, enkaz da kısıtlıydı. Strat kaydırarak diğer fotoğrafları gösterdi. Kimileri zeminin yakından çekilmiş fotoğraflarıydı. Alanı yuvarlak parlak boncuklar sarmıştı. ''O boncuklar ne?'' diye sordu. ''Metal şivi'' dedi Dimitri. ''Metaller buharlaşmış, sonra çiğ gibi yoğunlaşmış.'' ''Tanrım'' dedi, iç geçirdim. O laboratuvarlarda metali buharlaştırabilecek güçte tek bir şey vardı. Astrofaj.
Katılıyorum dedi Dimitri ama astrofaj kendi kendine öylece patlamaz. Bu nasıl olmuş olabilir?
Strut kırışık iş takvimi kağıtlarına baktı. Burada yazdığına göre Dubois yakıt olarak astrofaj kullanan jeneratörler konusunda biraz daha tecrübe kazanmak istemiş. Shapiro da gözlem ve destek için oradaymış.
Bu hiç mantıklı gelmiyor dedim. O jeneratörler elektrik üretmek için çok ama çok az miktarda astrofaj kullanıyorlar. Bu binayı patlatmaya yetecek kadar değil.
Strut telefonunu bıraktı. Birincil ve ikincil bilim uzmanımızı kaybettik.
Bu bir kabus dedi Dimitri.
Doktor Grace, muhtemel adaylardan oluşan kısa bir liste istiyorum.
Ağzım bir karış açılmış şekilde ona baktım. Senin kalbin taştan mı yapılma, dostlarımız öldü.
Evet ve bu görevin gerçekleşmesini sağlamazsak diğer herkes ölecek. Yeni bir bilim uzmanı bulmak için 9 günümüz var.
Gözlerim doldu. Dubois, Shapiro. Burnumu çekip gözlerimi sildim. Öldüler. Öldüler tanrım.
Strut beni tokatladı. Kendine gel.
Hey!
Sonra ağlarsın. Görev önce gelir. Geçen seneki koma dirençli adayların listesi hala duruyor mu onu incele. Yeni bir bilim uzmanına ihtiyacımız var. Hem de derhal.
Şimdi örnek alıyorum diyorum. Rocky laboratuvar tabanındaki tünelinden beni seyrediyor. Cihazı amacını yerine getiriyor. Şeffaf ksenonit kutuda içindeki ortamı kontrol etmemi sağlayan birkaç vana ve pompa var. Vakum kutusu içinde ve kapağı açık. Kutunun iklim kontrol ünitesi bile var ve içindeki havayı -51 santigrat derecede tutuyor. Rocky, örneği insan, oda sıcaklığında bu kadar uzun süre bıraktığım için beni azarladı. Hatta bu konuda söyleyecek çok şeyi vardı. Sırf fikrini tam anlamıyla ifade edebilsin diye ortak kelime dağarcığımıza dikkatsiz, mal, ahmak ve sorumsuz kelimelerini eklemek zorunda kaldık. Sürekli kullandığı başka bir kelime daha vardı ama onun ne olduğunu söylemeyi reddetti. 3 gündür ağrı kesici kullanmıyordum ve şimdi eskisinden çok daha zekiyim. En azından bu kadarını anlıyor. Öylesine aptal bir insan olmadığımı. Arttırılmış aptallığa sahip bir insandım. İlaç kullanmadan 3 kere uyuyana dek Rocky bana kutuyu vermeyi reddetti. Kolum şu anda o kadar acıyor ki anlatamam ama bir yandan haklı da. Bu sürede Rocky de epey iyileşti. Vücudunun içinde neler yaşanıyor hiçbir fikrim yok. Dışarıdan birebir aynı görünüyor ama öncesine göre daha rahat hareket ediyor. Son hızda değil ama ben de öyle açıkçası yaralı yaralı yürüyoruz. Anlaşarak yer çekimini yarım G'de tuttuk. Kutunun içindeki pençeleri birkaç kere açıp kapatıyorum. Baksana ben de artık bir eridyanım. Evet çok eridyan, acele et de örneği al.
Hiç eğlenceli değilsin.
Pamuklu çubuğu alıp bekleyen lamın üzerine götürüyorum. Ardından belirgin bir iz bırakarak çubuğu lama sürüyorum. Ardından çubuğu vakum haznesine geri bırakıyorum. Hazneyi mühürlüyorum. Lamı küçük şeffaf ksenonit kaba koyuyorum ve kutuyu da mühürlüyorum.
Tamamdır, bu yeterli olacaktır.
Kendi havamı içeri doldurmak için vanaları çeviriyorum. Ardından da yukarıdan kutuyu açıyorum.
Lam ksenonit kabın içinde güvende. Galaksinin en mini minnacık uzay gemisi. En azından şu anda içinde bulunan Adrian yaşam formları için. Mikroskop istasyonuna gidiyorum. Rocky yukarıdaki tünelden beni takip ediyor.
Bu kadar küçük ışığı görebiliyorsun soru.
Evet, eski teknoloji, çok eski hem de.
Kabı tepsiye koyup lensleri ayarlıyorum. Ksenonit mikroskopun içini görebileceği kadar şeffaf.
Haydi bakalım Adrian, bana gösterecek neyin var?
Yüzümü merceğe dayıyorum. İlk gördüğüm şey astrofaj oluyor. Her zamanki gibi tüm ışığı emen simsiyah hücreler. Bu beklendik bir şey. Arka ışığı ve odayı ayarlıyorum ve her yerde mikroplar görüyorum. Çocuklarla yaptığım en güzel deneylerden biri onlarla mikroskopta bir damla suya bakmaktı. Mümkünse dışarıdaki bir su birikintisinden alınan bir damla suyun içi yaşam kaynardı. Bir süreliğine su içmeyi reddeden bir iki çocuk dışında herkes bayılırdı bu deneye. Burada bol miktarda yaşam var diyorum. Hepsi farklı farklı.
Güzel, beklendik.
Elbette olacaktı. Yaşam barındıran herhangi bir gezegende yaşam her yerde olurdu. En azından teorim bu yönde. Ekosistemdeki her köşeyi yaşamla doldurmak üzerine evrimden iyisi yoktur. Şu anda daha önce bir insan tarafından görülmemiş yüzlerce eşsiz yaşam formuna bakıyorum. Her biri uzaylı bir ırk. Gülümsemeden edemiyorum. Yapacak bir işim var ama. Bir astrofaj kümesi bulana kadar geziniyorum. Burada bir avcı varsa astrofajın bulunduğu yerde olmalı. Yoksa pek de iyi bir avcı olmaz ondan. Mikroskopun dahili kamerasını açıyorum. Görüntü küçük bir LCD ekrana yansıyor. Ekranı ayarlayıp kayda başlıyorum. Bu biraz zaman alabilir diyorum. Etkileşimini incelemem gereken... Hayda! Daha yakından bakmak için kafamı merceğe dayıyorum. Astrofajın saldırıya uğraması sadece saniyeler sürdü. Aşırı derecede şanslı mıyım? Yoksa bu yaşam formu o kadar mı agresif? Rocky tepemde volta atıyor. Ne? Soru. Ne oldu? Soru. Canavar bir küme astrofajın üzerine çöküyor. Bir amip gibi şekilsiz bir kütlesi var. Kendisinden çok daha küçük boyuttaki avının tepesine binip iki yandan etrafını çevirerek bütün kümeyi sarıyor. Astrofaj kıpırdanıyor. Bir şeylerin ters gittiğinin farkındalar. Kaçmaya çalışıyorlar ama çok geç kaldılar. Durmak zorunda kalmadan önce sadece kısa bir mesafe kaçabiliyorlar. Normalde astrofajlar saniyeler içinde ışık hızına yakın bir hıza çıkabiliyor ama bu astrofajlar çıkamadı. Belki canavarın salgıladığı bir kimyasal bir şekilde astrofajı etkisiz kılıyordu. Kuşatma tamamlanıyor ve astrofajın çevresi sarılıyor. Birkaç saniye sonra astrofajın görüntüsü normal bir hücreye benzemeye başlıyor. Artık tamamıyla siyah değil. Organelleri ve zarları mikroskopun ışığında rahatça görülebiliyor. Isı ve ışık enerjisini emme özelliklerini kaybettiler. Öldüler. Buldum diyorum. Avcıyı buldum. Gözümün önünde astrofajı yedi.
Buldun diye seviniyor Rocky. İzole et.
Evet, izole edeceğim diyorum.
Mutluluk, mutluluk, mutluluk diyor. Şimdi isim ver.
Nano akıtıcı alıyorum. Anlamadım.
Dünya kültürü sen buldun. Sen isim ver. Avcının adı ne? Soru.
Ah diyorum, şu anda kendimi yaratıcı biri gibi hissetmiyorum. Bu dikkatimi başka bir şeye ayıramayacağım kadar önemli. Tau Seti'den bir amip bu.
Tau Mip olabilir.
Tau Mip, dünya ve eridin kurtarıcısı. Umarım.
37. ayrımın sonu. Sayfa 405.